Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sunumumuz mucizeler doğa yasaları hakkında olacak. Yani oldukça felsefi bir sunumdur. Yani bugünkü burada tabii cep telefonları var. Yani bugün mesela Kur'an'ın mucize olduğu, mesela Kur'an içindeki mucizeler gibi konu işlemeyeceğiz. Veya gerçek anlamda mucize var mıdır, yok mudur? Varsa nasıl ispatlanır diye bir konu işlemeyeceğiz. Ha başka günlerde belki ona benzer bir konuyu da işleyebiliriz. Fakat mucizeler, yani bir doğa yasaları denen bir evrende süre gelen yasalar var. Veya yasa olarak tarif ettiğimiz var. Bir, dinin anlattığı Allah'ın etkinliği var. Bunun yanında insanların etkinliği var. Felsefi açıdan bunları bir arada nasıl anlayabiliriz? Mucizeleri nasıl değerlendirmeliyiz? Mucize kavramına ne demeliyiz? Üzerine daha bir felsefi anlatım olacak bugünkü. Bu anlatımın bir kuantum teorisi, felsefe, tanrı kitabım var biliyorsunuz. İnternette PDF'i de ücretsiz var. Burada bir mucizelerle ilgili bir bölüm var. Yani bugün anlatacağım konuyu eğer ki burada anlamazsanız veya daha detaylı şekilde okumak isterseniz baştan o mucizeler bölümünü oradan okumanızı tavsiye ediyorum. Buradaki sunumu dinledikten sonra, o bölüm okuduktan sonra belki YouTube'dan veya başka bir yerden bu videoya bir daha dönüp bunu dinlerseniz anlaşılmayan bir konu varsa daha açık olabilir. Çünkü felsefeyle ilgilenmeyenler için bugün anlatacağımız konu biraz bir anda anlaşılması zor bir konu olabilir. Yani onu da baştan belirteyim. Şimdi nedir mucize dediğimiz şeyler? Yani neleri kastediyoruz mucize? Yani bugün burada mucizeleri anlatırken yani mesela bir çiçek de mucizedir, bir işte kedi de mucizedir, gökyüzü mucizedir. Yani dediğimiz tarzda mucizeleri ele almayacağız. Yani kendisi içinde gerçekten bir müthiş güzellik olan şeylerden ziyade doğanın akışın doğal genel akışından daha sıra dışı gözüken, olağanüstü denilebilen olayları ele alacağız. Örneğin mesela Hazreti İsa'nın hastaları iyileştirmesi Kur'an'da geçer. Ve Hazreti Musa'nın denizi yarması mesela bir mucize olayları örnek bir olay. Veya Lut kavminin inanmadığında batırılması, Nuh kavminin seller altında kalması mesela Kur'an'da bir mucize örnekleri. Veya vahyin gelmesi, peygamberimizin Cebrail'i görmesi, bu süreçleri bir mucize olarak olağanüstü, sıra dışı süreçler olarak nitelendirebiliriz. Bunu söylerken mucize kelimesinin bizzatı kendisinin de yanıltıcı olabileceğini belirteyim. Yani Kur'an'da bizim mucize olarak nitelendirdiğimiz olayların büyük bir kesimi ayet diye geçiyor. Yani Allah İşte kuşlar için, denizler için, diğer doğadaki sürekli gözlediğimiz olgular için kullandığı kelimeleri mesela Hazreti Musa'nın gösterdiği bizim bugün mucize dediğimiz olaylar için yine aynı ayet kelimesini kullanıyor. Yani mucize kelimesi için özel bir kullanım yok. Veya felsefede mucizeler kelimesi doğa yasalarının ihlali olarak anlaşılıyor. Daha çok bugünkü felsefi irdelememiz bu doğa yasalarının ihlali ne kadar mümkün, nasıl görmeliyiz üzerine olacak. Kur'an'da bu tarzda bir anlamlandırma yok mucize kelimesine. Yani David Hume'un felsefede yaptığı o anlamlandırma yok. Böyle bir tanım yok. Doğadaki olgular için kullanılan ayet kelimesiyle daha çok mucizeler ifade ediyor. Bu önemli bir şey. Bunu baştan aklımızda tutmamız lazım. Evet. Mucize kelimesi literatürde işte karşısındakini aciz bırakmayı ifade eden bir kelime. Bu tartışmada önemli olan konulardan bir tanesi Allah'ın evrende mucizeler gösterilirken doğa yasaları diye bir yasalar var. Doğa yasaları dediğimiz. Bunları ihlal edip etmeyeceğinde özellikle felsefi tartışma kilitleniyor. Diyelim fiziğin bir yasaları var. Nedir? Diyelim ki ateş yakar. Fiziğin bir yasası. Hazreti İbrahim diyelim ateşe atıldığında yakmazsa bu nedir? Bizim doğa yasası dediğimiz şeyin ihlali mi değil mi? Yani mucizeyi nasıl anlayacağız burada? Doğa yasalarının ihlali olabilir mi? Yani bir kısım felsefeciler doğa yasalarının ihlali makbuldür. Çünkü yasaları koyan bizatihi Allah yasaların ihlal edilmesiyle zaten onun mucize olduğunu bize gösteriyor. Yasalara hakim olduğunu gösteriyor de. Bir kısımsa Allah bir eliyle koyduğu yasaları diğer eliyle bozmaz. doğa yasalarının ihlali diye bir şey söz konusu olmaz. O mucizeler de doğa yasaları içinde, bizim mucize dediklerimiz de doğa yasaları içinde olmuştur şeklinde de bir yaklaşım var. Yani bugünkü tartışma birazcık felsefi tartışma bunun üzerinde dönecek. Evet. Sözlük anlam olarak mucize karşındakini aciz bırakmayı ifade ediyor. Kullanımda ise peygamberin ve peygamberlerin doğruluğuna delil oluşturan fiil anlamına gelmektedir. Yani peygamberler kendi mesajlarının doğruluğunu kanıtlamak için olağanüstü bir iş yaparak inanmayanlara meydan okur ve onları aciz bırakır. Yani o aciz bırakmasını ifade etmek için literatürde mucize kavramı kullanılıyor ve mucize kavramı İslamiyet'te olduğu gibi aynı şekilde Hristiyanlık ve Musevilik'te de var. Eski ayet ve yeni ayet açarsanız Kur'an'daki gibi birçok mucize tarif ediliyor. Nedir işte Hazreti İsa'nın mesela hastaları iyileştirmesi, yani Kur'an'da olduğu gibi eski ayette yeni ayette de var. Ve Hazreti Musa ile ilgili Kur'an'da geçen mucize dediğimizlerimizin bir kısmı eski ayette de var. Yani bu sadece İslam'la alakalı değil bugün burada yapacağımız felsefi tartışma. Tek tanrılı dinlerin kendisiyle bizatihi ilgili, onu da belirteyim. Yani İslam'a özel bir konuyu tartışmıyoruz. Bir kere daha da diyorum, yani bir çiçeğin işte mucize olması anlamında halk dilinde kullanılması anlamında da mucize kelimesini kullanmıyoruz. Yani kullandığımız şeyler bir işte mucize dediğimiz kavramın tanrısal etkinliğin, Allah'ın etkinliğinin bir sonucu olması. İki, olağanüstü olması. Yani doğada sürekli gözlemlediğimiz değil, arada olan, çok ender olan olaylarla ilişkili olması. Tabii sorun nereden çıkıyor? Bir işte bu olağanüstü dediğimiz olayların doğa yasalarının ihlal edilmesi midir, değil midir kısmında felsefi olarak tartışma çıkıyor. Burada tabii David Hume var felsefede, bilenler bilir. Onun mucizeyi doğa yasalarının ihlal edilmesi olarak anlatan bir tarifi var. Hume mucizelerle ilgili tanıklıklar, hani bireylerin tanıklıkları var işte, deniz yarılırken gördüm, körüyle iyileştirirken gördüm şeklindeki tanıklıklar. Bu mucizelerle ilgili tanıklara güvenilemeyeceği dışında daha doğrusu David Hume bunu diyor. Yani mucizelerle ilgili tanıklıklar sürekli bizim doğa yasalarını gözlemlememiz karşısında bir öneme sahip değildir diyerek mucizeleri eleştirmeye çalışmış. Hume'un mucizelerle ilgili tanıklıklara güvenilemeyeceği dışında mucizelerin oluşmasının imkansız olduğunu söylemek istemişse kendisinin nedensellik ile ilgili eleştirisine ters düşmektedir. Tabi bilenler de bilir, David Hume aslında nedensellik dediğimiz, hani bilimin temelini oluşturan yasanın kendisinin de temellendirilemeyeceğini, biz doğadaki yasaların var olduğunu, duyu organlarıyla algılayamayacağımızı, sadece doğada bir düzenlikler olduğunu, bunun yasa olduğunu söyleyemeyeceğimizi söylüyor. Yani insan psikolojisinden doğa yasalarına kaynaklandığını, subjektif olduğunu söylüyor. Yani eğer ki o zaman doğa yasaları subjektifse, biz bir yasa olduğunu söyleyemeyeceksek, şahıs tanıklıklarını niye o zaman sorunlu görüyoruz? Yani bizatihi yasanın varlığını güçlü bir şekilde savunamayan bir kimse, yasanın ihlal edildiğine dair bir kişisel tanıklığa da itiraz edemiyor olması lazım. Burada David Hume'un kendi felsefesi açısından bir çelişkisi olduğu söylenebilir. Evet. Nitekim Gazali'de de görüyoruz nedenselliğin eleştirisini. Teafüt ünlü eserinde aslında David Hume'un söylediğine benzer bir şeyi David Hume'dan başka bir sebeple söylüyor. Gazali'nin ünlü örneği orada. İşte biz ateşle pamuğu yan yana görüyoruz. Ateşle pamuk yan yana geldiğinde yanıyor. Ateşle pamuk yan yana geldiğinde yanıyor. Fakat biz bizzat ateşin pamuğu yakması diye bir şey görmüyoruz. Yani bir resim ateş görüyoruz, bir resim pamuk görüyoruz. Üçüncü resimde yanmasını görüyoruz bir araya geldiğinde. Yani bir düzenlilik var ama ateşin pamuğu yakması diye bir olgu, o nedensellik aslında dikkat edersek bizzat o gözüken bir şey değil. Biz onu zihnimizle ona yüklüyoruz diyor. Aslında bu David Hume'un dediğinin aynısı. David Hume onu başka sebepten söylüyor ama Gazali'nin mesela bunu söyleme sebeplerinden biri aslında mucizeleri de temellendirmek için söylüyor. Biz bizatihi ateş pamuğu yakar şeklinde bir doğa yasasını görmüyoruz. O zaman ne oluyor burada? Mesela Hazreti İbrahim'i ateşin mutlak olarak yakması gerektiğini de söyleyemeyiz. Çünkü bizatihi gözüken bir yasa yok. Biz sadece doğada bir arada oluşları görüyoruz. Ateşle pamuğun yan yana geldiğinde yanması gibi bir şey görüyoruz. Bu ilişki mantıken zaruri bir ilişki değil. Şimdi mantıken zaruri olmakla fiziken yan yana olmak arasında fark var. Nedir? Yani fiziken yan yana olmak. İşte bunu yukarıdan aşağı attığında yer çekimi açısından bunun düşmesi kaçınılmaz. Bu fiziki bir zorunluluk. Ama mantıki zorunluluk değil. Pekala bir evren düşünebiliriz mantıken. Yani yer çekimi yasasının olmadığı bir evren düşünebiliriz. Ama 2 artı 3 eşittir 5 dediğimizde hangi evren olursa olsun 2 artı 3 eşittir 5 diye bize mantığımız dayatıyor. Yani 2 artı 3'ün 5 olması mantıki bir zorunluluk. Buna karşıt cep telefonunu bıraktığımda düşmesi mantıki bir zorunluluk değil, fiziki bir zorunluluk. Fiziki zorunlulukların olmadığını pekala düşünebiliriz. Mümkün bir evrende, evet gerçekten de yer çekimini belli şekilde işte olmadığı bir yer düşünebiliriz. Bir evren. Ve orada yukarıdan aşağı atılan şeyler düşmez. Veyahut da ona öyle bir pamuk yapabilirsiniz ki özel bir maddeyle onu şey yaptığınızda işte yani ateşle bir araya geldiğinde veya öyle bir cins pamuk olabilir ki yanmaz. Yani bu mantıki 2 artı 3 eşittir 5 şeklinde bir mantıki zorunluluk yok. Bu mantıki zorunlulukla fiziki zorunluluk arasındaki farka dikkat edin. Bu bence birçok şeyi anlamakta aslında çok kilit nokta. Gazali'nin orada dikkat çektiği şey, yani ateşle pamuğun yan yana gelmesi mantıki bir zorunluluk değil, fiziki bir zorunluluk. Pekala onun da olmayabileceğini düşüneceğiz. O yüzden mucizelere doğa yasalarından dolayı karşı çıkmamız için, doğa yasaları ihlali şeklinde bir söylemden dolayı karşı çıkmamız için hiçbir sebep yok. Tabii Hume'un felsefesinde dediğimiz gibi yani nedenselliği kendisi temellendirilemeyeceğini söylüyor. Aslında Gazali'ninkine benzer bir şey söylüyor. Bunu söylemiş bir kimsenin mucizeleri ondan sonra eleştirmesinde bir oldukça çelişki ortaya çıkar. Ha, şahsi tanıklıklara güvenilemeyeceği şeklinde belki bir şey söylüyorsa bu belki düşünülebilir. Ama mucizelerin imkansız olduğunu David Hume'un da felsefesine bakarsak aslında söylemesi kendi felsefesi açısından da mümkün değil. Niye? Çünkü o doğa yasalarının zaruri olarak var olduğunu veya bizatihi varlığını kesin kesin iddia edebileceğimizle ilgili bir teze baştan karşı çıkmıştı. Hume'un yaklaşımından yola çıkarak mucizelerin varlığını inkar etmenin kısır döngülü bir mantık olduğunu söyleyenler olmuştur. Mucizeleri böylesi bir yaklaşımla inkar edenler doğa hakkındaki tek tip tecrübemize dayanarak iddialarını desteklemeye çalışırlar. Bu tek tip tecrübenin doğruluğunu ise ancak kişisel tanıklıkların yanlış olduğunu biliyorsak iddia edebiliriz. Kişisel tanıklıkların yanlış olduğu ise mucizelerin olmadığı kanaatine dayanır. Tamam, yani burada birazcık anlaşılması zor olduğunu biliyorum paragrafın üzerine konsantre olmadan. Şimdi doğa yasalarının varlığı nereden söylüyoruz varlığını? Kişisel tecrübelere dayanarak söylüyoruz. Doğa yasalarının kendisi de kişisel tecrübeye dayanarak oluşuyor. Ne kadar kişisel tecrübe olursa olsun bir yasayı temellendiremeyeceğimize David Hume söylüyor. Çünkü sonsuz defa bir şey gözlemleyemiyoruz. Peki o zaman mucizeler yani kişisel tanıklıklarımızda zaten doğa yasalarda temelleniyorsa tek tip tecrübemize de yani mucizeleri kişisel tanıklıklarla desteklenmesine o zaman hangi mantıkla karşı çıkacağız? Yani bu da önümüzde ciddi bir soru olarak duruyor. O zaman da birçok kimse belli bir yerde oluşan çok fazla kişi varsa, maksat burada sayıysa, o mucizeyi gözlemleyen çok sayıda kişi varsa o zaman o mucizeye güvenebileceğimizi de söyler. Maksat sırf kişisel tecrübede sayıysa. Mesela Hazreti Musa'nın denizi yarmasını oldukça geniş bir o dönemde grup gördüyse, kişisel tanıklıksa burada temel olan, iyi o zaman pekala kişisel tanıklıklar temelinde bir açıklama. O mucizeyi inkar edemeyeceğimiz için de yani Hume'a karşı da çevrilip savunulabilir. Şimdi burada diyorum ki yani teistlerle ateistler arasında asıl sorun mucizelerin teizmi destekleyen bir delil olmadığından ziyade mucizenin gerçekleşmiş olup olmadığıdır. Aslında asıl sorunu bana göre Allah'ın var olup olmadığı sorusuna dayanır ateistlerle teistler arasında. Çünkü teistler açısından Allah varsa zaten mucize mümkündür. Yani teizm açısından mucize doğa yasasının tam olarak ihlali de değildir. Niye? Çünkü doğa bilimlerinde diyelim doğa yasasını tarif ediyorsunuz. Doğa yasasını tarif edince mucize bu yasaya göre olamaz diyen kimse neyi kastediyor aslında? Şu olay gerçekleşemez bu yasaya göre. Yani cep telefonu bırakırsak havaya uçamaz diyen kimse neyi kastediyor? Bütün koşullar eşit olduğunda, yani doğa yasaları dışarıdan bir müdahale almadığında o olay gerçekleşemez diyor fizik. Fakat fiziğin bizatihi kendisi doğanın dışında doğaya müdahale eden veya etmeyen bir güç olduğunu söyleyen bir uğraş değil ki. Teizme göre doğa, yani maddi doğa tek varlık değil. Doğa dışında bir de Allah var. O yüzden o zaman Allah'ın da doğa yasalarına müdahale etmiş olması pekala mümkün. Ha, bu nedir? Aslında tam manasıyla doğa yasasının ihlali değildir. Yani doğa kapalı bir sistem değildir. Çünkü fiziğin bize söylediği cep telefonunun düşeceği aslında hiçbir müdahale almadığında doğa yasaları düşeceğidir. Teizme göre Allah var olduğu için doğa yasalarına dışarıdan müdahalenin bir imkanı var. Allah'ın bizatihi kendisiyle veyahut da diyelim Allah'ın yarattığı melekler tipi başka doğa dışı diyebileceğimiz, eğer doğa dışı varlıklarsa melekler nasıl tarif edecek o da ayrıca tartışılabilir. Ama en azından imkan dairesinde teizmin perspektifinde doğa yasalarının ihlali. Bu da bence fiziğin tanımına karşıt bir şey değil. Çünkü fizik doğa yasaları müdahale almadığı zaman olacağı tarif ediyor. Bizatihi fiziğin işi değil yani doğa dışında bir varlık olup olmadığını söyleyin. Ha, onu söylemeye kalkarsanız o bir felsefi alana geçmiş olursunuz. O fiziğin söylediğinden de farklı bir alan olmuş olur. Şimdi tabii mucizelere karşı da söylenebilecek şeyler var. Nedir? Bir tanesi diyelim ki işte bu kişisel tanıklıklara güvenilemeyeceği. Demin onu kısaca ele aldık. İkincisi, mucizelerin doğa yasalarının ihlali olarak gerçekleştiğini savunanlara karşı doğa yasalarının yanlış bilindiğinin iddia edilmesidir. Yani birisi de diyebilir ki kardeşim hani doğa yasasını siz yanlış biliyorsunuz. Hiçbir şey ihlal edilmedi. Cep telefonları bazen havaya pekala uçabilir. Pamuk bazen pekala yanmayabilir. Yani ikinci bir itiraz mucizeler doğa yasalarının yanlış bilindiği olabilir. Üçüncüsü ne olabilir mucizeye bir itiraz? Yani bunu bir anomali durumu yani bir istisnai bir durum. Bunun tanrısal bir etkinlikle işte ilişkisi yoktur şeklinde mucizeye bir itiraz gelebilir. Mucizelerin doğa yasalarının ihlal edilmesi olarak temellendirmek isteyenlere karşı doğa yasalarını tam olarak bilmediğimiz veya yanlış bildiğimiz itirazı Hume'a karşı da kullanılabilir. Nasıl kullanılabilir? Yani doğa yasasını tam olarak bilmiyorsak birçok doğa yasasını değil mi? Biz yani fiziğin şu anda bütün doğa yasalarını çözdüğünü söyleyemeyiz. O zaman doğa yasalarının ihlal edilmesinden fizik eğer ki tam olarak her şeyi çözmediyse doğa yasalarının ihlal edilmesine dayanarak bir itiraz getirmeniz de mümkün değil. Çünkü siz doğa yasaları nedir tam olarak bilmiyorsunuz ki. O bizatihi işte Hume'un getirdiği eleştiriye karşı da bir cevap olarak kullanılabilir. Ayrıca tek tanrı dinlere inananların herhangi bir anomalinin mucize olduğunu iddia etmedikleri, yazılı vahiy ve ya gelenek gibi kaynaklara dayanarak Allah'ın etkinlikleriyle ilgili ilahi davranış kalıpları bulunduğuna inandıkları ve mucize olduğu iddia edilen olguların bu davranış kalıpları ile ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Yani örneğin diyelim ki bir sebze bir kişi tarlaya ekiyor. Bu sebze çok hızlı bir şekilde büyüdü. Pek gözlenmeyen bir anomali olayı. Yani dinlerde mesela böyle bir olayın mucize olduğuna ilgili bir iddia yok. Ve dinlerin mucize iddialarındaki önemli olgulardan bir tanesi tarihsel ortamla mucizenin birleşmesi. Nedir? Yani Hazreti Musa geliyor, bir inanılmaya değer bir mesaj veriyor, Allah'ın varlığına inanılması gibi. Artı zulme karşıt duruyor. O dönemde işte bir kavmi yok etmeye çalışan, yeni doğan çocukları öldürecek kadar zulüm yapan biri var. Yani mesajı bir ontolojiyle ilgili Allah'ın varlığının iddiası gibi önemli. İkincisi ahlakla ilgili önemli prensipler getiriyor ve zalime baş kaldırıyor. Bu mesajı getiren kişi ve bu kendi mesajının Allah'tan olduğunu iddia ediyor. Tarihsel bu kişiyle beraber mucize gözüküyor. Nedir? İşte tam onu inkar etmeleriyle beraber çekirge baskını oluyor, kurbağa baskını oluyor. Yani oradaki ürünlere çekirge, kurbağa zarar veriyor inkar edildiğinde. Veyahut da Hazreti Musa'yı tam öldüreceklerine deniz yarılıyor. Veya oradaki büyücüler onun yaptıklarıyla etkisiz kılınıyor. Yani mucizelerin burada nedir? Tarihsel olarak inanılmaya değer ahlaki açıdan ve varlıkla ilgili söyledikleri açısından, yani varlığı Allah'la açıklamasını kastediyorum varlıkla ilgili söyledikleri açısından derken, yani inanılmaya değer mesaj getiren bir kişiyle beraber bu olgular bütünleşince biz bunlara mucize diyoruz. Herhangi bir anomali durumuna değil. Ve mucizeyi mucize yapan şeylerden biri de bence böyle bir tarihin hangi döneminde hangi olguyla beraber gözüktükleri gibi bir şey. Salt olarak doğa yasalarının ihlal edilip edilmemesi üzerinden mucizeleri anlamıyoruz. Böyle bakarsak bence mucizeleri doğa yasaları ihlal edilmeyen, aslında doğa yasaları içinde gözlemlenen birçok olayı da biz mucize olarak niteliyoruz. Bunu yakalamak lazım. Yani biz doğa yasaları o yüzden ihlal edilmesi şeklinde bir terminolojiye ihtiyaç yok. Mesela Hazreti Musa inkar edildiğinde karşı kavmi çekirgeler basıyor. Kurbağalar basıyor. Dünyanın belli yerlerinde çekirgelerin ürünlere zarar verdiğini, çekirgelerin belli yerleri kapladığını, kurbağaların aynı şekilde kapladığını, insanlara zarar verdiğini biliyoruz. Yani Hazreti Musa ile beraber olan olay tarihte hiç olmayan bir olay değil ki, şu anda da oluyor. Yani doğa yasaların içinde var böyle bir olayın oluşması. Fakat ne oluyor? Hazreti Musa inanılmaya değer bir mesajı vermesi ve o bir kişide birçok böyle olayın aynı anda gözükmesiyle olaya biz mucize diyoruz. Ve Hazreti, çok uzun anlatacağım şey, bitirmeden araya alamayacağım.
Mucize Kur'an-ı Kerim'de hiç geçmiyor.
Yok, biliyorum, onları söyledim hocam. En sonunda alayım. Çok karışık yani felsefe açıdan bir konunu. O kişiyle birleşmesiyle biz bunlara mucize diyoruz. Ve demin de dediğimi de yine hatırlayın. Yani Kur'an'da ayet kelimesi geçiyor bu yüzden. O yüzden ayrı bir mucize kelimesi, yani doğa yasalarının ihlal edilmesi anlamında bir kelime veya mucize şeklinde ayrı bir bu olgularla ilgili tanımlama yok. Kısacası yani mucizenin İslami açıdan, ki bence bu Yahudilik Hristiyanlık açısından da geçerli, tarihin belli bir döneminle, belli bir kişiyle bütünleşmesiyle ona mucize denmesi burada önemli. Mesela diyelim ki bir peygamber bir yerde sıkıştırıldı. Birileri onu öldürecek. Bir rüzgar esti. İki tane saksı devrildi. Onu öldürmeye kalkan iki kişi öldü. Biz buna ne deriz? Mucize deriz. Peki rüzgarların saksıları devirmesi ve insan ölmesi bizim gözlemlemediğimiz olaylar mı? Hayır, gözlemlediğimiz olaylar. Dünyada çok ender olsa da gözlemlediğimiz olaylar. Fakat hepimiz buna niye mucize diyeceğiz? Çünkü burada doğa yasalar açısından imkansız bir olgu değil, ama olması çok çok düşük bir olgu. Ve de tarihsel açıdan çok önemli bir fonksiyon olan o kişiyle birleşiyor. Tarihin akışını değiştirecek kişiyle birleşiyor. Mesela diyelim peygamberimizle birleşse böyle bir olay. Hazreti Musa ile birleşse. Yani zaten inanılmaya değer bir mesaj getirmiş bir kişiyle. Tarihin akışını değiştirecek, işte putperestlikten insanı tek Allah'a inanmaya sevk edecek bir kişiyle o mesaj birleştiğinde, biz burada illaki doğa yasaları ihlal edilmiş şeklinde bir terminoloji kullanmasak da o devrilen saksıların öldürdüğü kişilere, yani orada bir mucize gerçekleştiği şeklinde bu olayı tasvir ederiz. Aynı şekilde işte çekirgelerle kurbağa baskınını bu yüzden doğa yasalarının ihlali anlamında bir şey görmesek de pekala mucize şeklinde ifade ediyoruz. Yani kısacası aslında bizim yani mucizelere inanmak için aslında olağanüstü bir imana ihtiyacımız yok. Allah'a iman etmemiz yeterli. Yani doğa yasalarının Allah'ın kontrolü olduğuna, doğa yasalarının Allah tarafından konduğunu bilmemiz yeterli. Bunu zaten bildikten sonra bence mucizelere felsefi açıdan bir itiraz yapılması mümkün değil. Ama yine de felsefi açıdan bu konunun din felsefesi açısından da önemine binaen devam edelim. Şimdi tabii ki felsefede şey de önemli, yani bir kısım diyor ki bu doğa yasaları ihlal edilmez diyor. Yani Allah bir eliyle koyduğu yasaları diğer eliyle ihlal etmez diyor. Şimdi benim yapmaya çalıştığım şey bu argümanları teker teker ele alıp bir şeyleri göstermeye çalışmak. Göstermeye çalışırken mesela diyelim doğa yasaları ihlal edilmeden de oluşmuş olabilir derken, mucizeler böyle oluşmuştur demiyorum kitapta. Sadece fiziksel bir model ortaya koyuyorum. Niye? Çünkü bazı felsefeciler, diyelim John Polkinghorne, Allah doğa yasalarını mucize oluştururken ihlal etmez şeklinde bir şey ileri atmış. Yani bugün mesela Türkiye'de de buna benzer şeyi savunan ilahiyatçılar var. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Ayrı bir şey. Ama madem ki böyle bir şey var, o zaman mucizelerin doğa yasaları ihlal edilmeden bu yasalar çerçevesi oluşup oluşturamayacağını ele almamız da bizim açımızdan önemli bir konuya dönüşüyor. Ama tarih içinde felsefecilere bakarsak bu konuda bölünmüş. Mesela Newton, Marie Mersenne, çünkü Newton mekaniğinden sonra aslında bu tam manasıyla doğa yasası kavramı yayılıyor birçok yerde. Ve mucizelerin işte doğa yasalarına ihlal olup olmayacağı tartışması oradan çıkıyor. Ama Newton'un bizatihi kendisi doğa yasalarını zaten koyan Allah, isterse onlara müdahale edebilir diyen kişi kendisi. Veyahut da günümüzde yaşayan felsefecilerden biri Richard Swinburne Oxford'da. Bizim Allah Felsefe Bilim kitabında ondan da bir makaleyi almıştık. O bizatihi mesela doğa yasalarının ihlal edilmesini makbul görüyor. Bir yandan böyle bir felsefeciler var. Ha, diğer tarafından Descartes gibi doğa yasalarını çerçevesinde mucizeleri izah etmeye çalışanlar var. Ha, doğa yasaları çerçevesini izah etmeye çalıştığında ne yapıyorsunuz? Diyelim ki Hazreti Musa'ya deniz yarıldı. O çekirge baskını gibi bir olay şeklinde onu tarif ediyorsun. Nedir? Diyelim orada bir tsunami oldu tam Hazreti Musa geçecekken. Deniz yarıldı veya bir fırtına çıktı. Deniz yarıldı. Hazreti Musa geçti. Deniz kapandı. Yani yine böyle doğa yasaları içerisinde Allah olayı halletti. Mesela Mehmet Okuyan Hoca'nın Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasını hermafroditlikle izah etmesi aslında bu Descartes'in yaklaşımına benzer bir yaklaşımdır. Yani felsefede o şeyi takip eden bir yaklaşım. Mesela Richard Swinburne gibi mesela yaklaşana buna gerek olmadığını aslında hiç öyle bir şey olmadan doğurmasının daha da makbul bir mucize anlayışı olduğunu söyleyecektir Richard Swinburne gibi biri. Ama Descartes gibi birisi bu şekilde bir mesela Mehmet Okuyan hocamız gibi bir hermafroditlik üzerinden izah daha makbul bir izah olarak görecektir. Yani felsefe tarihine baktığımızda iki yaklaşım da var. Ama ben yani şunu savunmaya çalışıyorum kitapta. Hangi yaklaşımdan giderseniz gidin. Yani mucizelerin ister doğa yasalarının ihlal edilmesi olarak alın, ister ihlal edilmemesi olarak alın. Her halükarda ikisine de yine mucize diyebiliriz. Çünkü diyelim hermafroditlik üzerinden o yaklaşımda da Hazreti İsa'nın tarihe verdiği yönü biliyoruz. Değil mi? Tarihteki oynadığı büyük rolü biliyoruz. İşte insanlar Allah'a çağırıyor, putperestlikten kurtarıyor. Saymaya bile gerek yok. Tarihsel olarak o kadar ünlü bir kişiye böyle özel bir doğum olması sizin hermafroditlik olarak alsanız da bir mucizeyi yok etmez. O yine mucizedir. Ne oluyor da tarihin o anında Hazreti İsa'yı doğuracak kimse de böyle çok ender gözüken bir özellik gözüküyor. İlla bizim burada mucize olduğunu kabul etmemiz için illa imkansız bir şeyin olduğunu Hazreti Meryem'de söylememize gerek yok. Bu şekliyle de bu olay yine bir mucizedir. Biraz çünkü vicdanla baktığınızda yani tarih açısından bu kadar özel bir kişi, bu kadar özel bir doğumun olması, istediği kadar onun biyolojik bir açıklaması olsun, bu işe bir olağanüstülük katar ve bir delildir. Kur'an'ın dediği gibi bir ayettir bu. Yani o mucize kelimesi yeri Kur'an'ın kullandığı kelimeye dönersek. Şimdi ben tabii ki fakat kitapta yani din bilime aykırıdır. Çünkü doğa yasalarının ihlal edilmesini savunur diyenlere karşıt nasıl doğa yasaları içerisinde mucizelerin gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyorum ama şunu hep belirtiyorum. Bunu unutmayın. Bunu bu şekilde göstermem mucizeleri benim bu şekilde olduğunu savunduğum anlamına gelmez. Ben size sadece bir model gösteriyorum. Buna karşıt verilebilecek bir cevap anlamında. Ayrıca şunu da söylüyorum. Birçok zaman şöyle bir terminoloji de duyuyorsunuz. Allah sünnetullahı bozmaz. Mesela Hazreti Meryem işte diyelim ki öbür türlü doğurmaz. Şimdi ben bu terminolojinin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz sünnetullahı Allah bozmaz derken sanki sünnetullahın ne olduğuna %100 vakıfmışız gibi o zaman da bir iddia oluyor. Pekala birisi şöyle bir sünnetullah tarifi de yapabilir. Yani peygamberler geldiğinde peygamberlerle beraber olağanüstü olayları gözükmesi de Allah'ın sünnetullahının bir parçasıdır. Yani Allah'ın sünnetullahı Allah'ın sünnetinin bir parçasıdır. Yani sünnetullahın bir parçasıdır. Çünkü nedir? Tarihsel olarak Hazreti İsa, Hazreti Musa peygamberimiz olağanüstü dönüşümler yapacaklar. Onlarla beraber Allah birçok insanla gözükmeyen olağanüstü olaylar göstermesi de Allah'ın sisteminin bir parçasıdır. O zaman o da bizatihi sünnetullahsa, yani peygamberle beraber mucize gözükmesi, o zaman o da bir sünnetullahın inkarı şeklinde bir şey olmaz yani. Sünnetullah eşittir fizik yasaları dememiz için hiçbir sebep yok. Bu bizim yaptığımız bir tarif. Yani fizikçiler bir yasalar bulmuş. Sünnetullah eşittir fizik yasaları dememiz için bir sebep yok. Bir, böyle bir tarif yok. İkincisi, fizik alanında çalışanların doğadaki yasaları tam olarak bulduğunu bilmiyoruz. Pekala birçok yasayı eksik bulmuş olabilirler. Yani bizim fizik yasaları dediğimiz şeyler bir, doğanın eksik tarifi olabilir. İki, sünnetullahın kendisi diyelim ki tam tarifi bile olsa eşittir fizik yasaları şeklinde bir şey demiyor. Pekala birisi fizik yasaları sünnetullahın bir alt kümesidir diyebilir. Ha, bunu şuna benzetebiliriz. Diyelim ki makineler, bir fabrikada makineler çalışıyor. Ama nedir? Diyelim ki 3 yılda bir makineler bakım alınıyor. Üst taraftan baktığınızda makinelerle ilgili sisteme, 3 yılda bir makinelerin bakıma alınması da sistemin parçasıdır. Üst bakışta baktığınızda makinelerin 3 yılda bir bakıma alınmasına siz mekanik yasalar ihlal edildi şeklinde bir tanımlama yapmazsınız. Niye yapmazsınız? Çünkü üstten baktığınızda onu görüyorsunuz. Peygamberlerin gelmesine böyle bir olay olabilir. Onlara özel böyle olaylar olabilir. Biz pekala makinenin 2-3 yıllık çalışmasına bakıp öbürünü ya mekanik yasalar ihlal edildi şeklinde görüyor olabiliriz. Değil mi yani? Makinenin o 1-2 yıllık işleyişine bakan biri 3 yılda bir bakımı eğer ki bilmiyorsa o kısımları anlamayacaktır. Ya bu niye oluyor? Yani makinenin normal işleyişine aykırı diyecektir. Ama üst bir bakışla bakıyorsanız onun arada bir o değişik bir şey 3 yılda bir olması da sistemin parçası olarak göreceksiniz. Bunu aynı peygamberlerin gelişine uygulayabilirsiniz. Onların gelişine pekala sistemin parçası olarak sünnetullah'a aykırı olmayan şekilde mucizeleri beraberinde getiriyor olabilir doğa yasalarını ihlal eden. Fakat arkadaşlar bunları anlatırken hiç şunu unutmayın. Ben doğa yasalarının ihlal edildiği bir mucize veya doğa yasalarının ihlal edilmediği bir mucize ikisinden birini savunmuyorum. Kendi pozisyonumu da bu kitapta teolojik agnostizm olarak nitelendiriyorum. Şimdi teolojik agnostizm şu demek, en azından ben şu anlamda kullanıyorum. Teolojik açıdan, yani dini açıdan mucizelerin nasıl gerçekleştiğine karşı agnostik kalıyorum. Nasıl, bakın dikkat edin, gerçekleştiğine değil, nasıl gerçekleştiğini. Yani Hazreti Meryem bakir olarak Hazreti İsa'yı doğurmuştur diyorum, tamam. Ama bu nasıl gerçekleşti kısmı bana göre ne inanmak dini bir zorunluluk değil. Veya Hazreti Musa'ya deniz yarıldı, bir mucize, buna inanmak zorunluluk, ama bu nasıl gerçekleştiğine inanmak dini bir zorunluluk değil. Kitaptaki iddiama göre. O zaman ne olur? Felsefi açıdan doğa yasaları ihlal edildi şeklinde pozisyon gösteren biri Hazreti Meryem bakireydi. Ve hiçbir geri kalan baki kadınlardan değişik bir özelliği yoktu, doğurdu, bir mucizeydi der. Hazreti Musa'nın işte emriyle o anda Allah o andaki fizik yasalarını durdurup müdahale etti der. İsteyen bunu böyle savunur. Çünkü o da olduğuna inanıyor. Öyle bir felsefi pozisyon belirler. Richard Swinburne gibi doğa yasalarının ihlal edilmesi makbuldür der. Kimisi de Descartes gibi, işte Mehmet Okuyan hocamız gibi gelip de hermafroditti Hazreti İsa'yı doğuran annesi Hazreti Meryem. Ha, Allah onu o şekilde, onu vesile ederek Hazreti Meryem'e Hazreti İsa'yı doğurttu der. Veyahut da bir Tsunami gibi bir şey oldu da Hazreti Musa'ya deniz ikiye yarıldı der. Yani bu bir felsefi pozisyon. Doğa yasalarını ihlal ederek mi mucize oluştu veya ihlal etmeden mi oluştuğundan birini savunmanız. Ama İslami inanç bana göre mucizenin oluştuğuna inanmak. Nasılı? Felsefi tartışma. İşte Mehmet Okuyan hocamız gibi gelip de hermafroditti Hazreti İsa'yı doğuran annesi Hazreti Meryem. Ha, Allah onu o şekilde, onu vesile ederek Hazreti Meryem'e Hazreti İsa'yı doğurttu der. Veyahut da bir Tsunami gibi bir şey oldu da Hazreti Musa'ya deniz ikiye yarıldı der. Yani bu bir felsefi pozisyon. Doğa yasalarını ihlal ederek mi mucize oluştu veya ihlal etmeden mi oluştuğundan birini savunmanız. Ama İslami inanç bana göre mucizenin oluştuğuna inanmak. Nasılı? Felsefi tartışma. Bir kimse felsefi tartışmadaki pozisyonundan dolayı bunlardan birine daha yakın olabilir. Şuna veya buna yakın olabilir. Ama asıl olan İslami inanç açısından bana göre buna inanılması, yoksa yani şu veya bu pozisyondan birinin tercih edilmesi değil. Tarihin içine bir kısım din adamları, Marin Bersen gibi ünlü bir bilim adamı, mesela mucizelerin ihlal edilmesini daha makbul görme sebeplerinden biri şu olmuş: çünkü Katolik Lisesi adına veya bazı kiliseler adına birçok kimse o kadar çok mucize iddiasıyla ortaya çıkıyor ki, şu adam evliya, şöyle uçuyor, böyle kaçıyor. Bizde de var biliyorsunuz, hani tavuğu dile diriltenler var, Allah'la görüşenler var, bir sürü böyle iddiada olanlar var. Şimdi bu tip uydurukları kutsal kitaplarda belirtilen mucizeden ayırmak için bir kısım dindarlar da bu dua yasalarının ihlal edildiği terminolojisini kullanmaya çalışmış. Niye? İşte yani gerçek anlamda mucizede dua yasası ihlal olur. Geri kalanınki uydurmadır, bir halüsinasyondur veya sıradan bir olaydır. Bunlar mucize yapmışlardır diyor. Ha, bana göre böyle bir yere gitmeye gerek yok yani. Pekala, ihlal edilmeden de mucizeler yine mucize oluyor. Deminki verdiğimiz örneklerde gibi. Ama tarih içinde böyle örnekler olduğunu da not etmemiz önemli. Bir de mesela Amerikan başkanlarına Thomas Jefferson gibi, mesela İncil'i ve Eski Ahit'i mucizelerden arındırarak yazmazıp Hristiyanlığı mucizelerden mesela kurtarmaya çalışmış böyle figürler de var. Yani tarih içinde baktığımızda mucizelere oldukça farklı yaklaşımlar gösterilmiş. Evet. Şimdi burada felsefi bir konuya daha geçersek, sorunlardan biri şu: doğa yasası var. Bir doğa yasası dediğimiz bir yasa var. Bir de bunun ihlal edilmesi var. Evvela demin dediğinizi unutmayın. Yani doğa yasası eşittir sünnetullah değil. Niye? Doğa yasasının zaten tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İki, tam olarak bilsek bile sünnetullah onu kapsayan daha geniş bir şey olabilir. Bunu bir kenara yazdık. Şimdi ilaveten şu var: bilim felsefesinde doğa yasalarını nasıl değerlendireceğiz, bilimin faaliyetini nasıl değerlendireceğiz şeklinde de bir soru var. Bilim felsefesindeki doğa yasalarına karşıt yaklaşımlar, değil mi? Çünkü yani doğa yasalarıyla mucize arasındaki tartışma niye çıkıyor? Doğa yasalarının ilalinden çıkıyor. Şimdi doğa yasaları nasıl tarif edeceğiniz burada çok önemli. Felsefenin içinde ayrı 3-4 tane yaklaşım var doğa yasalarına karşıt. Şimdi bunlardan bir tanesi düzenci yaklaşım. Şimdi düzenci yaklaşım diyor ki, olgular, yani bizim teker teker gördüğümüz olaylar doğa yasalarına önceliklidir. Yasa dediğim şey mutlaklık ifade etmez. Bak dikkat edin. Nedir? Bizim gördüğümüz teker teker olayları görüyoruz ya, ateş, pamuk yan yana yandı. Teker teker olgular önemli. Yasa ne burada? Yasa bundan bağımsız bir şey. Yani ateş pamuğu yakar yasa. Veyahut da yer çekimi yasasına göre şöyle şöyle düşüş olur yasa. Şimdi olgular yasalardan önemlidir denilen şey, teker teker gördüğümüz şeyler önemli. Yani tek olarak bu cep telefonunun düşmesi veya tek olarak ateşin pamuğu yakması. Bunlar yasalara önceliklidir diyor. Düzenci yaklaşım. Yasaların teker teker olgulardan bağımsız, her şeyi bağlayan adeta platonik ideal gibi bilimde savunulmasına karşı çıkan böyle bir felsefi yaklaşım var bilim felsefesinin içinde. Yani burada ne diyebiliriz? Teker teker olan olaylar yasalara üstündedir. Yani buradaki yasalara aslında ontolojik statüsü düşürülüyor. Şimdi bu tip bir anlayışta mucizelere yasaların ihlali diye karşı çıkmanız bilim felsefesi bu yaklaşımda pek mümkün değil. Niye? Çünkü teker teker olan olayların yasa diye tarif ettiğimiz genellemelerin üstünde olduğu söyleniyor. Değil mi? Yani yasa dediğim şey bir genelleme ya. Eğer ki teker teker olgular genellemenin önündeyse, o zaman o yasa dediğimiz fizikteki genellemeden herhangi bir teker teker olayı reddedemezsiniz. Mucizeler de teker teker olan olgularla ilişkili olduğuna göre herhangi bir mucizeyi de reddedemezsiniz. Bu felsefi yaklaşıma göre. Evet. nedir? Yani bu yaklaşım Allah'ın bir eliyle koyduğu yasaları diğer eliyle ihlal etmesi şeklinde bir söylem söz konusu değil. Niye? Yani yasa kavramına çünkü burada vurgu yok. Vurgu teker teker olgulara var. O yüzden bir ihlal etmeyle ilgili sorun bu felsefi yaklaşımda ortadan kalkıyor. İkinci bir yaklaşım daha var günümüz bilim felsefesinde doğa yasalarına karşı. Bu araçsalcı yaklaşım. Araçsalcı yaklaşım mesela işte Stephen Hawking gibilerin benimsediği, aslında benim hiçbir zaman benimsemediğim bilim felsefesine yaklaşım var. Burada kendi yaklaşımı değil olan yaklaşımları anlatıyorum. Şimdi araçsalcı yaklaşımda şöyle yaklaşılıyor. Bilim sadece işte teknoloji üretmemiz için, belli sonuçlar için bir araçtır. Yani bilimsel mesela yasaları kullanıp da biz diyelim lazer üretebiliyorsak kuantum yasalarıyla tamam yani orada o yasa işimize yaramıştır. Yani bizatihi kuantum yasası diye bir şeyin olmasının hiçbir önemi yok araçsalcı yaklaşımda. Biz Newton yasalarıyla uzaya uydu gönderiyorsak veya izafiyet teorisinin işte çekim yasalarıyla CERN'deki parçacık hızlandırıcılarla deney yapıyorsak bu yeterli. Ayrıca bizatihi öyle bir yasa olduğunu söylememize gerek yok. Hatta söylememeliyiz araçsalcı yaklaşıma göre. Nedir? Çünkü yasanın varlığı diye bir şey araçsalcı yaklaşımda iddia edilmez. Sadece onlar bizim teknoloji üretmemizde, belli şeyler yapmamızda bir araçtır o yasalar. Faydalı bir araç olduğu için onları kullanıyoruz, yasa dediğimiz şeyleri. Bizatihi yasa diye bir şeyin varlığını felsefi olarak iddia etmiyoruz araçsalcı yaklaşıma göre. Şimdi bu yaklaşımda dikkat edin, yasaların ontolojik seviyesi yine düştü. Düzenci yaklaşım gibi. Yasa diye bir şeyin varlığı iddia edilmediği için, sırf araçsal bir rol biçildiği için, araçsalcı yaklaşımda da mucizelerin olduğuna itiraz etmeniz için bir temel kalmıyor. Peki mucizelerle ilgili tartışma nerede çıkıyor bilim felsefesinde? Zorunlulukçu yaklaşımda. Zorunlulukçu yaklaşımda teker teker olgularından bağımsız bir de yasalar var. Yer çekimi yasası gibi. Zorunlu olarak bu cep telefonu düşer. Bu yasa bunu bağlar. Zorunlu olarak ateş pamuğu yakar. Zorunlu olarak yasalar vardır. Yani bilim felsefesi ancak bu zorunlulukçu yaklaşımda mucizelerle ilgili sorun çıkıyor. O da bazılarına göre sorun çıkıyor. Çünkü mucizenin ihlal edilmesi var. Oysa Newton gibi veya günümüzdeki Richard Swinburne gibi felsefeciler açısından o yasayı zorunlulukçudur yasalar diyorsanız tamam ama o yasaları koyan bizatihi Allah olduğu için istediği zaman onu ihlal eder. Bizatihi makbuldür yani biz mucizeyi zaten yasa diye bir şey olmasa biz mucizeyi anlayamayız. Bak buraya da dikkat edin. Ateş hep yaksa bir yerde Hazreti İbrahim yakmasa Hazreti İbrahim'in yanmamasının bir önemi anlaşılmaz ki. Bizatihi yasa gibi bir şey olması lazım mucizeyi mucize yapan. Veya sürekli her tarafı çekirgeler basıyor olsa sabah akşam. Arada diyelim Hazreti Musa inkar ettiklerinde çekirge bassa yani ona bir mucize dememiz için bir sebep kalmaz. Bütün insanlara vahiy geliyor olsa abi derim. Yani bir vahiy olgusunun bir mucizeliği olağanüstülüğü kalmaz. Yani gözlenen genel düzenin dışında veya çok ender olan bir şey olması zaten mucizeyi mucize yapan şey. O zaman gözlenen genel durumun farklı olması zaten beklediğimiz şey. Zaten mucizenin olması için o lazım. Çünkü mucize herhangi bir olay olacaktı gözlenen genel bir durum olmasaydı. O yüzden birçok kimse zorunlulukçu yaklaşımı Swinburne gibi olmasını mucizeler için bizatihi makbul görecektir. Şimdi bak sorunun tek çıktığı yer zorunlulukçu yaklaşımı ama bazı felsefeciler arasından bizatihi zorunlulukçu olsun yasalar ve öyle olması makbuldür diyenler var. Ama burada ne oluyor? İşte Allah'ın doğa yasalarını kimi zaman durdurup da olguları manipüle etmesi şeklinde bir şey var. İşte bazı felsefecilerse burada Allah bir eliyle koyduğu yasaları diğer eliyle bozmaz diyerek zorunlulukçu yaklaşımda kavgayı burada çıkartıyorlar. Kavganın çıktığı yer burası. Ha burada o kuantum teorisiyle karşımıza çıkan yeni bir olgu var. O da şu. Kuantum teorisiyle ilk defa fizikte çok iyi temellenmiş yasalarda olasılıksal yapılar karşımıza çıktı. Şimdi klasik bilimde mekanikte Newton'dan biri şöyle ki Einstein fiziğinde de böyledir.
Yani aynı koşullarda A'lar hep B'yi sebebiyet verir. Diyelim B'ler hep C'yi sebebiyet verir. Aynı koşullar altında. M dediğimiz mucize, yani herhangi C'den farklı bir şey çıkması, A varken B'den farklı bir şey çıkması beklenmez. Asla olamaz. Newton mekaniğinden biri. Fakat kuantum teorisinin bize söylediği şey şu. Aynı koşullar içinde A'lardan bile kimi zaman B, C, D diye farklı ışıklar çıkabilir. Aynı ve dikkat edin, bizim hesabımızdaki eksikliklerden dolayı değil. Bazen belli şeyden şıklar çıkabilir. Yani nedir? Diyelim ki olasılıksal yasalar var. Yani sigara içenler yüzde diyelim 60, işte 30 yıl içenler yüzde 60 diyelim kanser oluyorsa, bu olasılıksal bir yasa. Yani biz onu diyelim ki vücudunu %100 iyi bilsek, yani %100 çözeriz. Aslında bilgimizdeki eksikliklerden dolayı o bizim için olasılıksal kalıyor diyebilir bazıları. Şimdi burada kuantumda böyle bir şey de yok. Yani olasılık, doğanın dokusu olasılık bizatihi. Yani bizim eksik hesap etmemizle değil. Felsefi bir terimle söylemek gerekirse ontolojik olasılık var doğada. Ontolojik belirsizlik var. Öbürü neydi felsefe açıdan tabir etmek gerekirse? Epistemolojik belirsizlik. Öbür tip belirsizlikler. Yani biz hesap edemediğimiz için bizim için belirsiz. Farklı şıklar olabilir. Hesap edebilseydik şıkkı görecektik. Şimdi olasılıksal yaklaşım, bu kuantum teorisinin de tabii kuantum kitabında göreceksiniz, ona giremiyorum. Kuantum teorisinin de farklı yorumları var. En yaygın yorumuna göre olasılıksal kuantum teorisi. Ve şu anda geniş kabul gören yorum bu. Fakat buna da Einstein ve ciddi, benim de beğendiğim bazı bilim felsefecilerin itirazı var. Onlara göre aslında kuantum teorisi de olasılık, doğanın yapısını ontolojik olasılıksal olarak göstermez, göstermemeli. O tartışmaya girmem mümkün değil, kitaptan okuyun. Ama şunu söyleyeyim. Daha genel kabul şu anda kuantum teorisinin ontolojik, yani doğanın bizatihi iç yapısının olasılıksal olduğunu söyleyen bir teori. O zaman ne oluyor? Allah olasılıklara müdahale ederek de pekala bir şeyi manipüle edebilir. Mesela bir de kaos teorisi var. Ona da çok vakit yok girmeye ama kısaca şöyle diyeyim. Kaos teorisi bize şunu söylüyor. Çok ufak değişiklikleri bile bir sistemde yapmanız uzun süreçte çok fazla etkileşimde çok büyük çıktılar açığa çıkartır. Ki kaos teorisiyle meşhur şöyle bir laf vardır. Yani diyelim ki işte İstanbul'da kanatlarını çırpan bir kelebek Londra'da bir kasırgaya sebebiyet verebilir. Yani öyle bir, yani bu kadar ufacık bir etkinin kanatların çıkmasının çıktısı olabilir ki bir zaman sürecinde çok fazla etkileşimde Londra'da kasırgaya sebebiyet verir. Bu matematiksel modellerle de gösterilen bir şey. Şimdi çok ufacık manipülasyonlar bile çok büyük çıktılar verebiliyorsa, buraya dikkat edin, Allah da bütün olasılıkları evrende biliyorsa, kuantum seviyesinden maddenin Allah'ın yapacağı çok minik müdahaleler çok büyük çıktılar verebilir. İşte bizim bizatihi mucize dediğimiz çıktıları da verebilir. Mesela şu bardağın içinde şu anda moleküller farklı yönlerde hareket ediyorlar. Burada milyarlarca, trilyonlarca su molekülü var. Ve trilyonlarca su molekülü karışık bir şekilde hareket ettiği için bardakta, hiçbir zaman biz bardaktaki sudan suyun buradan yukarıya fırladığını görmeyiz. Yukarı doğru bir anda hepsinin hareket ettiğini. Asıl olasılık olarak var o. Ama yani bütün uzaya bir su bardağı koysanız bütün uzayda tarih boyunca bir kere bile gerçekleşmeyecek kadar düşük bir olasılık. Ama olasılık olarak var yani bütün moleküllerin bir anda yukarıya hareket etmesi gibi bir olasılık. Fakat şöyle düşünün. Allah doğayı yaratan ve olasılıklar kontrolünde olan güç. Diyelim ki Hazreti Musa tam denizin kenarına geldiğinde su moleküllerinin birini sağa birini sola, zaten su molekülleri karışık hareket ettiği için onlar birleşik oluyor deniz. Tam çizeceğimiz bir çizginin biri sağa biri sola şekilde kuantum seviyesinden bir müdahale hareket edecek şekilde yaptınız mı işte deniz açılır. Benim söylediğimi yanlış anlaşılır diye bir daha söyleyeyim. Yani ben Hazreti Musa denizi böyle yardı diye iddia etmiyorum. Fakat bu bize neyi veriyor? Bu bize aslında olasılıksalsa doğa yasaların Allah'ın nasıl müdahalede bulunmuş olabileceğiyle ilgili bir model sunuyor. Sadece bir model. Yani biz böyle oldu demek zorunda değiliz. Ama bu modeli sunmamız neyi gösteriyor? Kuantum teorisine göre hiçbir doğa yasası ihlal edilemiyor. Yani siz baktığınızda doğaya mesela Allah bir şekilde bir müdahalede bulunsa, baksanız herhangi bir yasanın ihlal edildiğini görür müsünüz? Görmezsiniz. Bizatihi Allah'ı görür müsünüz? Yani diyelim bardağı görmeniz şey gibi veya herhangi bir meleği Allah melek aracılığıyla onu yapıyorsa onu da görmezsiniz. Ama Hazreti Musa'nın tarihsel kişilik ve mesajıyla beraber bunu birleştirdiğinizde bunun da tesadüfen olamayacağına vicdanınızla kanaat getirip buna mucize dersiniz. Bizatihi orada bir meleği Allah'ı gördüğünüz için ama sonuçta deniz gözüküyor. İsterse bu olasılıksal olsun. Bu kadar düşük bir olasılık ki sizin demin söylediğim saksınların düşüp de herhangi peygamberi öldürmeye kalkan iki kişinin kafasına düşüp öldürme olasılığından daha düşük bir olasılık söylediğim olasılık. Kısacası demek istediğim şey şu. Doğa yasaların olasılıksal olarak işlediği bir ortamda doğa yasalarının ihlal edilmesi ve Allah'ın öyle mucize oluşturması bilime aykırıdır söylemi yanlış bir söylem. İşte bak pekala bir model gösterebiliyoruz. Allah nasıl doğa yasalarını ihlal etmeden mucize oluşturmuş olabileceğini istiyorsan buyur. Ama şunu hemen ekliyorum. Ben Allah'ın doğa yasalarının içinde mucizeler oluşturabileceğini söylemekle Allah doğa yasalarını ihlal etmez demiyorum. Çünkü o da bir felsefi iddia ihlal etmeden oluşturur. Ama sen çok istiyorsan buyur sana da bir modelim var. Anlamında onu söylüyorum. Umarım burası iyi anlaşıldı değil mi son söylediğim. Yani kuantum teorisi burada bence sorunu çözen mucizelerle ilgili felsefi tartışma çünkü felsefede olan bir tartışma din felsefesinde. Yani bunu komple çözen bir tartışma değil ama bir açılım getiren, bir bakış açısı getiren tartışma. Peki birisi şöyle diyebilir. Allah bir model var mı? Doğa yasalarını ihlal etmeden hem zorunlulukçu olsun yasalar hem de Allah ihlal etmesin yasalar. Öyle bir model var mı? İyi düşünülürse var. Aslında orada da bir model var. Oradaki model de şu. Şimdi Big Bang'in başlangıcına giderim. 13,8 milyar yıl öncesine. 13,8 milyar yıl önce hiçbir doğa yasası da yok, evren de yok. Evrenle beraber zaman ve doğa yasaları başlıyor. Allah evrenin başından her şeyi öyle bir manipüle etmiş olabilir ki adeta bunu şeye benzetebilirsiniz. Yani diyelim ki bir bilardo oyuncusunu alalım. Teşbihte hata olmaz herhalde. Bir bilardo oyuncusu diyelim ki o 3 bantla bir topa vurup bir topu içeri sokabilir. Daha iyi bir bilardo oyuncusu 5 bant yapar 2 tane topa vurur 2 topu deliğe sokabilir. Daha iyisi 40 bant yapar 10 topu sokabilir. Bunu daha ileriye götürebilirsek her şeyi bilen bir zeka sonsuz ileride sonsuz biraz belirsiz bir kavram. Milyarlarca yıl ilerideki bir olayla ilgili olayları hesap edip milyarlarca yıl ilerisine bir noktadan nüfuz edebilir. Bununla şunu demek istiyorum aslında. Allah zamanın başlangıcında çünkü her şeye rağmen bir açıklık yani zorunlulukçu yaklaşımda bir açıklık evrenin başlangıcında var. Çünkü yasalar konuyor. Bizatihi konma süreci o. İlk topların atılma süreci. Sonra kendi haline bile bıraksa Allah. Fakat Allah o ilk toplar atarken bütün hamleleri hesaplayabildiği için evrenin her anına müdahale edebilir. Mesela Hazreti Musa tam o kıyıya geldiğinde orada bir tsunami olacak veya moleküller ikiye ayrılacak şekilde denizin yarılmasını evrenin ilk dakikasında 13,8 milyar yıl önce planlamış olabilir. Peki hiçbir yasa ihlal edilir mi? Diyelim ki zorunlu yasalar olasılıksal değil. Hayır hiçbir yasa ihlal edilmez. Çünkü Allah 13,8 milyar yıl ötesindeki olacak olayı hesaplayıp da başlangıçtaki o Big Bang'i yapmıştır. Bir de şuna, biz şuna inanıyoruz değil mi? Hele bir de şu bir de bunu şey şunla birleştirelim. Allah evrene aşkın olarak evrene müdahale ediyor. Yani Kur'an'da ne diyor? İki kişiyseniz üçüncüsü Allah'tır. Üç kişiyseniz dördüncüsü Allah'tır. Dört kişiyseniz beşincisi Allah'tır. Daha az veya daha çok olsak da Allah orada. Ama Allah bizim yanımızda sandalyede oturuyor anlamına değil. Yani Allah bu evrene aşkın ama her an her yerde müdahil ve orada mevcut. Yani biz kısacası İslam inancı, ki Yahudi Hristiyan inancı da böyledir, mekana aşkın olan Allah'ın mekanın her yerinde hazır ve nazır olduğuna inanıyoruz. Şimdi gelelim zamanla ilgili bunu taşıyalım. Allah zamanı da aşkın değil mi? Zamanı yaratıyoruz. Zamanı aşkın olan Allah, zamanın başlangıcından zamanın orasına, yani mekanı aşkın olup da Allah bütün evrenin her noktasına nüfuz edebiliyorsa, zamanı aşkın olan Allah'ın zamanın aşkınlığından evrenin her noktasına nüfuz etmesini beklemek de zaten İslam inancı açısından gerekli değil mi? Mekanı aşkın olup da yapabiliyorsa zamanı aşkın olup da yapabilir. Zamanı aşkın olarak yapabilir ne demek? O zaman Allah 13,8 milyar yıl önce Peygamberimizin vahyi gibi, mesela o kendisi etmesi mucizeyi, Kur'an gibi mucizenin vahyini de planlamış olabilir. Hazreti İsa'nın tam o anda işte körün gözlerini açması şeklindeki olayı da planlamış olabilir. Tam o nokta geldiğinde Hazreti İsa da o körün gözünü açar. Bazıları diyor ki ya bu deizm mi acaba? Hani deizm, hani Allah hiç evrene müdahale etmeyen, başlangıçtan müdahale eden. Deizm değil, çünkü deizmin modelinde Allah yaratıp da bırakıyor. Hiçbir şey müdahale etmiyor. Burada öyle bir şey var ki Allah evrenin başlangıç anından evrenin her anına, mesela benim burada konuşmama da, mesela bu çayın da burada olmasına da, Hazreti Musa dediğin de, her anına zamanın başlangıcından müdahale ediyor. Yani müdahale edilmemiş bir an yok. Allah'ın mekanı aşkın olup da bütün mekanlara müdahale etmesi gibi zamanı aşkın olup da her şeye müdahale etmesi de mevcut. Arkadaşlar, zor bir konu. Akşam namazını kılacağız. Ne yapayım? Hepsini kısaca bir özetleyeyim. Zor bir konuydu biliyorum. Şimdi kısacası ya bu kuantumla ilgili şeyi daha uzun anlatmak istiyordum ama neyse. Bakalım, biraz vakit kalırsa bir 10 dakika. Ben evvela bir özetleyeyim, bitireyim de özetlendikten sonra bir şeye geri dönülür mü? Vallahi dönülmese de ben döneceğim. Şöyle diyelim. Şurada bir yerde ben bunun bir özetini koymuştum ama neyse, ya aklımdan özeteyim.
Hocam aslında bunları bir dersler zinciri olarak talep etsek.
Efendim?
Dersler zinciri.
Ama işte diğer derslerde mucizeler konusundan başka konulara geçeceğiz. Hep mucizeleri mi anlatalım?
Yok, mesela bir konu olsa, iki ders olsa, üç ders olsa sonra başka konu.
Olur, geçeceğiz. Olur.
Yani çok istifadeli geçiyor.
Tamam. Ben bir özeti yapayım. Olabilir, onu düşünelim. Şimdi yani bunu söyledim. Burada biraz zor konuları işleyeceğiz. Ayda bir. Ondan diyorum, burada anlattıklarından sonra kitabı okuyun, sonra anlattıklarımı bir daha dinleyin oturması için. Öbürlerini zaten bu deve idrarı içenleri, ondan sonra böyle daha kolay konuları başka yerlerde işliyoruz. Biraz burada şeyi yükseltelim. Nasıl olsa seviyeyi düşürmemiz gereken programlar olacak yani. Onlar bolca oluyor. Evet. Şimdi bir. Şimdi felsefi yaklaşımlarda bir daha özetlersek arkadaşlar. Doğa yasasının, yani tartıştığımız konu şu. Allah müdahale ederken doğa yasasını ihlal edip etmeyeceği burada temel bir tartışma konusu. Değil mi? Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında buna benzer tartışmalar var. İslam literatüründe var. Yani biz illaki bunlara bir doğal açıklama bulmalı mıyız diye bir hocalar bazen endişe ediyorlar ya. Arkasında hep bir felsefi arka plan var. Şimdi bunlara karşı diyeceğiz ki doğa yasalarının ihlal edilmesi ise olay. Bilim felsefesi açısından ne dedik? Burası çok önemli. Doğa yasalarına dört yaklaşım var dedik. Neydi? Düzenci yaklaşım. Araçsalcı yaklaşım. Zorunlulukçu yaklaşım, olasılıkçı yaklaşım. Şimdi düzenci yaklaşımla araçsalcı yaklaşımda doğa yasası bağlayıcı bir şey değil bizatihi kendisi. Doğa yasası bağlayıcı bir şey olmayınca doğa yasalarına atıf yaparak mucizeye karşı çıkmanın kökeni gidiyor bilim felsefesindeki bu iki yaklaşımda benimserseniz. Olasılıksal yaklaşımda var olan olasılıklara Allah'ın müdahale edip, şu anda bizzat evrende olasılıklar var. Bu olasılıklara Allah'ın müdahale edip nasıl evreni manipüle ettiğine ilgili bir model gösterebiliyorsunuz. Ki bazıları vahiy de böyle açıklıyor. Onu da söyleyeyim. Mesela Allah'ın zihnimizdeki, mesela bir peygamberin zihnindeki kuantum durumlarına müdahale edip
zihnine Allah öyle vahiy getirmiş olabilir diyor. Ya ben vahiy açıklarken hiç böyle bir şey atıf yapmam. Ama bir model bu. İşte vahyin bile bizatihi kendisinin nasıl Allah'ın doğa yasaları içerisinde kalıp gösterebileceğini. Ki bunu yapan da George Ellis, dünyanın en ünlü fizikçilerinden biri. Yani yaşayan fizikçilerden gösterebilecek en iyilerinden biri. Kısacası olasılıksal yaklaşımda böyle bir kapı açılıyor. Allah'ın nasıl evrene müdahale ettiğini, ki bunu peygamber mucizeyle de anlamayın. Şu anda Allah'ın dualarınıza cevap verirken de mesela var olan olasılıkları manipüle etmesi üzerinden dualarınıza cevap verdiği şeklinde bir modelde kullanabilir. Olasılıksal yaklaşım dedim. Şimdi neydi tek mucizeleri Allah'ın bir eliyle koyduğu yasaları bir eliyle bozmaz diye mucizelerin ile ilgili itirazın çıktığı felsefi yaklaşım? Zorunlulukçu yaklaşım. Değil mi? Burada böyle bir tartışma var. Zorunlulukçu yaklaşıma da hiç ihlal etmeden bir mucizeler oluşabilirin açıklaması nasıl yapıyorduk? Baştan müdahaleyle. Allah evrenin başlangıcında bir açıklık var. O açıklıktan evrenin her noktasına zamanda müdahale etmiş olabilir diye açıklama getiriyorduk. Peki bunlar neydi bütün bu yaptıklarımız? Mucizelere doğa yasalarının ihlal edilmesi şeklinde itiraza karşı, o itirazı ciddiye alıp cevap veriyoruz. Ki pekala bambaşka bir yol da var dedik. O bambaşka bir yol nedir? O itirazı baştan reddetmek. İşte Richard Swinburne'ın yaptığı gibi, Newton'un kendisinin yaptığı gibi. O zaman ne diyoruz? Ya yasayı koyan bizatihi Allah. Allah yasayı tabii ki ihlal eder. Demek. Çünkü bu fiziğin tarif ettiği yasalar doğa kendi dışından hiçbir müdahale almadığı zaman doğa dışında nasıl işlediğini fizik yasası bize tarif ediyor. Fizik bize Allah müdahale ettiğinde doğa yasası ne olur diye tarif etmiyor ki, burada aslında gerçek anlamda bir ihlal bile yok. Çünkü fiziğin tarif ettiği yasa zaten dışarıdan bir müdahale aldığı anı kapsayan bir açıklama değil ki. Ya böyle yaparsanız zaten baştan inkar ettiğin için deminden beri uğraşlarımıza gerek yok. Bu kitabı yazmaya da gerek yok. Sırf bunu söylerseniz bitiyor. Ama biz felsefe açısından her şeyi değerlendirdiğimiz için buralara kadar işi getiriyoruz. Ha, benim tavrım ne dedim? Benim tavrım burada teolojik agnostizm diye kitapta yazdım. Neydi teolojik agnostizm? Dini açıdan bu modellerden herhangi birinin, yani ihlal eden veya etmeyenlerden birini kabul etmemize gerek yok. Ha, felsefi tartışmalardan birini daha çok beğenip kabul edersiniz. Ve mesela bazıları bazen bana söylerler, yani senin mesela din felsefesine getirdiğin genelde bir yenilik var. Mesela ben kelam delilini savunuyorum bazen. Yani kelam deliline getirdiğim hiçbir yenilik yok. Hudus delilini hem bizim İslam felsefecileri çok iyi savunmuş. Yani çok detaylı. Günümüzde de savunmuş. Yani o alanda mesela getirdiğim bir yenilik yok. Yine de onu savunurum. Önemli gördüğüm şeylere bir yenilik getirmesen de savunurum. Ama din felsefesi bir yeni bir şey belki, yeni bir açılım getirmeye diyeyim bir şey varsa, o kursuslardan bir ikisi bence bu teolojik agnostik tavrı merkezi birçok konuda geniş yapmak. Mesela bunu yaptığım şeylerden biri evrim teorisiydi. Orada da dikkat ediyorsanız ne yaptım? Dedim ki yani evrimin, bir Müslüman evrimci olabilir, evrim olmak zorundadır demek değil. Teolojik olarak evrime agnostik kalıyorum. Yani teolojik olarak agnostik kalıyorum ne demek? İslami inancım açısından evrim teorisinin olduğuna veya olmadığına inanmak için bir sebep bulamıyorum. Tabii ki Allah yarattı her şeyi dedikten sonra ister evrimle yarattım ister evrimle yaratmadı diyeyim. Fakat ben sırf İslami inancım açısından da olaylara bakmıyorum. İslami inancım açısından bir de bilime de bakıyorum. Ha, bilime baktığım zaman ben evrimi kabul edebilirim. Yarın evrimin delilleri zayıf çıkarsa yarın da reddederim yani. Ama bu nedir? İslami inancımı bağlayan bir şey değil. İslami inanç açısından evrimi agnostik kalıyorum. Öyle de böyle de olur diyorum. Şey yapıyorum. Dikkat edin, aslında evrim teorisindeki tavrım mucizeler konusundaki tavrıma çok yakın. Mesela üçüncü bir konu daha söyleyeyim, mesela teolojik olarak agnostik kaldım. Mesela ruh bedenin bir fonksiyonudur diyenler var İslam kelamında. Yani Allah'ın ruh üflemesinden kasıt Allah bu bedene bir canlılık vermiştir. Bu beden ruhlanmıştır şeklinde ruh üflenmesini anlayanlar var. Bir de ruh bedenden ayrı bir şey, Allah'ın ruh üflemesinden kasıt Allah bedenle ruhu buluşturdu diyenler var. Dualist görüş ikinci görüş, birisi monist görüş. Peki Kur'an'da dualizm, monizm, cevher şeklinde bir terminoloji var mı? Yok. Ha, bana göre Kur'an açısından ikisini de kabul etmenizde bir sorun yok. Benim bir bununla ilgili Modern Bilim Felsefe Tanrı kitabının indirirseniz PDF'ini, bununla ilgili bir makalem var dualizmle ilgili. Mesela burada da teolojik agnostik tavrı öneriyorum. Mesela bu konuda olduğu gibi. Mesela bu teolojik agnostik tavrım, bu çok geniş başlıklarda söyledim. Mesela mucizeler konusundaki teolojik agnostik tavrımı taşırsam, mesela Mehmet Okuyan Hocam'ın Hazreti Meryem'in izahına teolojik olarak agnostik kalıyorum. Yani niye kalıyorum? Dini açıdan ben onun savunulmasını zararı görmüyorum. Ama dikkat et, karşı çıkılması için de bir sebep görmüyorum. Karşı çıkmasa seviyor. Yani çünkü yani din ne ihlalci mucizeyi ise savunun, ne ihlalci olmayan mucizeyi savunmayın diye ise bir şey dayatmıyor ki. Kur'an'ın ayet kelimesinin terminolojisinden böyle bir şey çıkmıyor. İhlal etme diye bir kelimenin anlamı yok, manası yok. Veya beyine kelimesini bazen de mucize diye çeviriyor ama ya o kelimede de öyle bir şey yok. Kısa özetlemek gerekirse, yani benim genel kanaatim din felsefesinde, İslami açıdan kesinlikle bir şey hakkında fikir ileri sürmemiz gerekmeyen konuda o fikri de İslami gibi sunmamak lazım. Ama sunulması gerekenin de arkasında sağlam durmak lazım. Kardeşim, canlıları Allah bilinçli şekilde yarattı, İslami açıdan temel mi? Temel tabii, bunu savunacağım. Allah bunu nasıl yaptı temel mi? Değil. E çünkü Allah nasıl yaptığını söylemiyor. Allah yaptı temel. Hazreti Musa'ya denize yardırıldı. Hazreti İsa sağları iyileştirdi. Peygamberimize vahiy geldi. İslam açısından temel mi? E temel. E Allah bunu nasıl yaptı temel mi? Değil temel. Niye temel? Doğa yasalarını ihlal ediyor. Yani doğa yasası kavramı felsefi bir, ne olduğunu felsefeciler karar veremiyor, bilim felsefecileri. Bakmayın siz fizikçiler çok rahat o kavramı kullandığını. Bilim felsefecilerine girdi mi kafa göz birbirini yarıyorlar bilimsel anlamda karar vermek için. Bu bir temel değil. Yani buradan yani mucizenin nasıl olup olmadığı bizim için ikinci derece bir şey. Felsefeciler onu tartışsın. Biz İslami inancın içine illaki mucizeler böyle olmalıdır diye kimseye dayatmanın gereği yok. Böyledir diye dayatmayan kimse de kendi aklında bir şey varsa söyleyecek onu tabii. Yani şöylesini daha makbul görürse söyleyecek, öbür türlüsünü görecekse daha makbul görecek. Ama karşı taraftakini böylece tekfir etmeyecek. İllaki benim görüşüm, inanmak İslam'ın zaruretidir demeyecek. Eğer dediğimi yaparsın. Veyahut da ruh konusunda da böyle. Yani Allah ruh vermiş midir? Vermiştir. Peki ruh ayrı bir şey midir bedenden? Yani bedenden ayrı ruh Kur'an'da hiç tarif edilmiyor. Şöyle yani uykuda alınmasından bahsediliyor. Bedenle ruhlar çiftleştirildiğinde diye ayet var ama ruhun içinde olmayıp da bir şeyler hisseden bir beden veya bedenden ayrılıp bir şeyler hisseden ruh diye bir anlatım hiç yok. Bu da bize neye götürüyor? Aslında pekala yani bedenin bir Allah'ın içine verdiği bir ruhun özellik. Allah'ın ruh vermesi bedenin sahip olduğu bir özellik olarak ruh. Yani Allah'ın ruhlandırması. Yani bir cevherdiği bir özellik olarak da ruhu görebiliriz. Ama peki cevher olarak görmeye kapalı mı Kur'an metni? Ona da değil. Ona da değil. Pekala bu kadar, çünkü çok temelli yani maddi yapılarla ruh, yani insanın bilinç, irade ve algılarında çok temelli büyük farklılıklar var. Bir derste onu işleriz. Benim Fıtrat Delileri kitabından çıkıyor. Bu kadar büyük bir farklılık ancak cevher farklılığıyla anlaşılabilir demek de felsefi açıdan mantıklı bana göre. Ama yani bizim açımızdan asıl olan nedir? Allah ruh verdi, ruh üfledi demek. Yani ruh ister ayrı cevher görelim, görmeyelim. Yani şahsi kanaatim din felsefesi aslında, bu sırf İslam felsefesi için değil, bence Hristiyan Yahudiler de öyle yapmaları lazım ama kendileri bilir. Böyle teolojik agnostik tavrı genişletmek de, yani illaki şu olacaktır dememek de, böylece ayrı modelleri masaya koymakta fayda var. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Buyur masa, yani hangisini beğeniyorsan al şeklinde bir yaklaşım benimsemekte fayda var.